Ayrım 13, sayfa 136, Kızılay Holding, İsmail Arı. Sabahattin Tezdik'e soru. Batman'da Kızılay'ın deposu var mıydı? Ne götürdünüz giderken? Yanıt. Batman şubesinin 130 çadırı vardı. Şimdi çadır meselesi tartışılıyor. Ama o dönem Kızılay şubelerinin küçük depoları vardı. Bu depolarda da Kızılay'ın ana depolarının haricinde çadırlar vardı. Örneğin benim şubemde 130 Kızılay çadırı bulunuyordu. Valilik nezdinde kapatılan tekel fabrikasını depo olarak kullandık. Van Batman'a 3 saat mesafedeydi. Ben şube yönetimimizle olayın boyutunu öğrenmek ve Kızılay Genel Merkezi'ne de bilgi vermek için öncü olarak gittik. Giderken arkadaşlarımıza da çadırları ve yardım malzemelerini araçlara yüklemelerini, hazırlamalarını söyledik. Soru. Kerem Kılık'ın ekibinde yer alarak 2016'da Kızılay Yönetim Kurulu'na girdiniz ve Kızılay'ı yönettiniz. Nasıl girdiniz yönetime? Yanıt. Kızılay yönetimine girmeden önce Kerem Kınık'ı tanımıyordum. Hatta onun ekibindekilerin hiçbirini tanımıyordum. Kerem Kınık 2015'te yukarının talimatıyla Kızılay'a bir ekiple birlikte geldi. Şimdi Kızılay Genel Başkan Yardımcısı olan Fatma Meriç Yılmaz, Ayşegül Genç gibi isimler yer alıyordu bu ekipte. Toplam 9 kişiydiler, gelip yönetime girdiler. 2016'daki Kızılay Genel Kurulu'ndan önce de Kerem Kınık adaylığını açıkladı. Kongreye kısa süre kala o dönem Kızılay'ın yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Can beni aradı ve seninle görüşmek istiyoruz dedi. İstanbul'da görüştük. Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarımız böyle dedi. Ben de vardım, orada bir liste oluşturuldu, listede yer aldım. Ancak Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki şubeler de beni istiyordu. Onların da ciddi bir desteği vardı. 2016'nın Nisan ayındaki kongrede bizim karşımızda Nihat Adıgüzel aday oldu. 50 küsur oy farkıyla biz kazandık. Soru. Nihat Adıgüzel sizin ekibiniz için iktidar onları destekledi, delegelere baskı yapıldı diyor. Doğru mu? İktidar sizi mi destekledi? Yanıt. Nihat Bey doğru söylüyor. O dönem yani 2016'da AKP il başkanları Kızılay Şube Başkanları'nı aradı. Kerem Bey'e oy verin dediler. Mesela beni de AKP Batman İl Başkanı aradı, genel merkez talimat verdi, Kerem Bey'e destek ver dedi. Ben de zaten Kerem Kınık ile aynı ekipteyim dedim. Soru, yönetim kurulu toplantılarında neler konuşuyordunuz? Yanıt, 2016'nın Nisan ayında düzenlenen kongrede seçildikten sonra Kerem Kınık görevleri belirledi. Ayşegül Genç'i genel sekreter, İsmail Hakkı Turunç'u genel başkan yardımcısı yaptı. Bize siz de yönetim kurulu üyesisiniz dedi. Önümüze listeyi getirdi, biz de imzaladık. Seçildikten kısa bir süre sonra Kerem Kınık işlerin hızlı bir şekilde yürüyebilmesi için sizden yetki istiyorum dedi. Bizim de cahilliğimize veya zafer sarhoşluğumuza geldi herhalde, kendisine yetki verdik. Yetki verdiğimiz mesele de Kızılay Genel Müdürü'nün 1 milyon lira, Kızılay Başkanı'nın da yani kendisinin de 5 milyon lira harcama yapabilmesine dair. Bunun için önümüze getirdiği yetki belgesini imzaladık. Yani Kınık bu yetkiyle örneğin günde 100 defa 4 milyon 999 bin liralık harcamayı izinsiz yapabilirdi. 5 milyon liranın üzerindeki harcamalar için de Kızılay Yönetim Kurulu'nun onayının alınması gerekiyordu. Bu yetkiyi verdiğimiz toplantıda, arkadaşlar hükümet kanadında siyasi partilerde de bu çalışma var, sizden tarihsiz ve imzalı istifa dilekçelerini istiyorum dedi. Hepimiz istifa dilekçelerimizi verdik, çekmecesine koydu. Yani biz 10 yönetim kurulu üyesi kendi el yazımızla yazdığımız tarihsiz istifa dilekçeleri verdik. İstediği zaman istifa dilekçesine tarih atıp bizi kovabilirdi. Bunlardan sonra yönetim kurulu toplantılarına eften püften konular gelmeye başladı. Toplantıya gidip geliyoruz, hep böyle meseleler önümüze getiriliyor. İşte kadro ihtisası, çadır üretimi, şişe alımı gibi. Aradan bir süre geçti ve eski Kızılay yöneticisi Hamza Aydoğdu'dan bir ihbarname geldi. Tüm yönetim ve denetim kurulu üyelerine göndermiş. İhbarnameye bir baktık, yalı kiralanması, çalışma izni çıkmayan yabancı uyruklu birinin işe alınması gibi şeyler var. Kerem Kınık bu yabancı uyrukluyu baş stratejist yapmış, danışman yapmış. Kurban Etleri Yeryüzü Doktorları Derneği'ne, İHH'ye aktarılmış. Sonra ihbarnamede yazan bu olayları araştırdık. Bunların neyi nesi dedik. Sonra da itiraz etmeye başladık. Meseleler böyle başladı ve büyüdü. Soru: Kızılay Başkanı bunları yaparken yönetim kurulunun onayına ihtiyaç duymuyor mu? Yanıt: Mesela İstanbul'da yalı kiralamış ve bunları bizden aldığı harcama yetkisiyle yapmış. İstanbul'da kurumumuzun birçok gayrimenkulü varken bunu neden yapıyorsun? Burası hayır kurumu dedik. Bizden aldığı harcama yetkisiyle her türlü şeyi yapmış. Bir gece sabah 3-4'e kadar oturduk, bunları tartıştık. Bunları iptal ettirdik. Biz bunları kabul etmiyoruz dedik ve çoğunluğu sağladık. İstifa dilekçelerimizi de yönetim kurulu kararı alarak iptal ettirdik. O yüzden bizi atamadı. Sonra yeryüzü doktorlarına veya farklı derneklere aktardığımız kurbanlara şark düşüyoruz dedik. Yönetim kurulu başkanla birlikte 11 kişi ve biz bunları iptal ettirecek kadar çoğunluğu sağladık. O dönem 8'e 3 olduk sanırım. Sonra Kerem Kınık birçok yönetim kurulu üyesini ikna etti ve muhalif olarak biz 3 kişi kaldık. Benim de Ayşegül Genç ve Tuncay Kopuz'la muhalifti. Sonra da geri adım atmadık. Biz sana boyun eğmeyeceğiz dedik. İnsanlar bize güvenip evini bağışlıyor, kurbanını bağışlıyor dedik. Sonra 2019'a kadar böyle devam etti. Tüm itirazlarımızı kayıt altına aldırdık. Tek başıma savaş verdim, gücüm yetmiyor dedim. Soru: Yönetim kurulunda itiraz etmenin dışında ne yaptınız? Kınık hakkında şikayette bulundunuz mu? Yaşanan yolsuzlukları ilgili kamu kurumlarına ilettiniz mi? Yanıt: Biz sabahlara kadar tartıştık, direndik ama baktık ki olmuyor. Silsile yoluyla harekete geçtim. Kızılay'ın denetim kurulu üyelerine dilekçe yazdım. Bakın, burada kesilmeyen kurbanlar var, yüksek harcamalar var, yalı kiralanması var dedim. Onlar da bana cevap verdi. Yönetim kurulu kararlıdır, bir şey diyemeyiz dediler, konuyu kapattılar. Bir hafta sonra Devlet Denetleme Kurulu'na yazı, dosya gönderdim. Burada usulsüz işler var dedim, gelin inceleyin dedim. Benim de içinde olduğum yönetim kurulu için söyledim bunu. Birçok yere yaptığım şikayetlere yazılı veya sözlü olarak dahi hiçbir cevap verilmedi. İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası'na da dilekçe yazdım ama onlar da bana cevap vermedi. 2018'in Ağustos ayında en son Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittim. Görevi kötüye kullanmak ve kurumu zarara uğratmaktan Kerem Kınık ve yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulundum. 4-5 ay sonra takipsizlik kararı verildi. Yine vicdanım rahat etmedi. Üst mahkemeye taşıdım, bu karara itiraz ettim. Sonra bu dosyayı da kapattılar. CİMER'e yazdım, Cumhurbaşkanlığına, bakanların hepsine dosya yolladım. Tek başıma savaş verdim. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de yazdım. Hatta benim gönderdiğim dosyaların da biri Kerem Kınık'a verilmiş. Bir yönetim kurulu toplantısında "Sen ne yapıyorsun? Her yere dosya gönderiyorsun." diyerek dosyayı önüme koydu. Ben de "Bunları kabul etmiyorum. Burası tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır." diye yanıt verdim ona da. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden randevu istedim ama olumlu dönüş yapılmadı. MGP Genel Başkanı'na, İktidar Partisi milletvekillerine ve muhalefete dosya yolladım. "Burada yanlış işler var ama benim gücüm yetmiyor. Bu yanlışları durdurun." dedim. Ancak hiçbir yerden yanıt alamadım. Bunların hepsi de kayıtlarda mevcut. Soru: Şu an konuşulan birçok meseleyi aslında siz ortaya çıkardınız. Yanıt: Evet, Kızılay'da 3 kere üst üste yönetim kurulu toplantısına katılmadığınızda yönetimden düşüyorsunuz. Bu yüzden de tüm toplantılara yapılan yolsuzlukları duyurmak için katıldım. Yüksek maaşlara itiraz ettim. Kızılay'da 2016 yılında genel müdür 12 bin lira maaş alırken Kerem Kınık görevlendirdiği genel müdür yardımcılarına 25 bin lira maaş verdi. Buna itiraz ettim. Maaşları düzelteceğim dedi. Ancak bu sefer de genel müdürün maaşını yükselttiler. Yönetim kurulu toplantısına bir madde getiriliyordu. Örneğin kurban kesimi ile alakalı. Bunun içeriği ne diyorduk? İçeriğini gizliyorlardı. Şu an içeriği hazır değil diyorlardı bize. Şubeleri kapattılar. Bir gecede Kızılay'a 10 bin üye girişi yapıldı. Çoğunluğu İlim Yayma Cemiyeti üyesiydi veya Memur Sensi üyesiydi. Bu 10 bin kişiyi tüm şubelere yayarak üye yaptılar. Buna da itiraz ettim. Kim bunlar dedim. Nasıl oluyor da bir gecede 10 bin kişi üye yapılıyor dedik. Bu liste de bize verilmedi, bunu da sakladılar. Çok şeye itiraz ettik. Hatta yeri geldi, masaya yumruğumuzu vurduk. Burası yetim malıdır dedik. Bizim dönemimizde stoktaki çadır sayısı 90 bindi. 6 Şubat 2023 depreminde depolarda 50 bin civarında çadır olduğu ortaya çıktı. Bu stoklar nasıl azaldı? Bu soruları hep sorduk. Soru: Cumhurbaşkanı'nın veya iktidarın istemediği biri Kızılay Başkanı olabilir mi? Yanıt: Nihat adı güzeli Süleyman Soylu aradı ve geri çekildi dedi. Ama o zaman o çekilmedi. Kazansa belki iktidar onunla da devam edebilirdi. Soru: 2019'da siz yeniden Kızılay yönetimine alınmadınız değil mi? Yanıt: Kerem Kınıt yönetim kurulunun WhatsApp grubuna 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız yola devam dedi diye yazdı. Sonra da zaten bizden kurtulmak istiyordu ve kendi ekibiyle yeniden seçildi. Soru: Kızılay hep skandallarla anılıyor. Niye böyle? Nedir bunun çözümü? Yanıt: Kızılay 1868'de kurulan bir hayır kurumudur. Buraya insanlar gözü kapalı yardım edebilmeli. Kızılay ticari faaliyetlerini azaltmalı, maaşları devletin verdiği maaşların seviyesine indirmeli, özellikle yönetici maaşlarını. Son yıllarda bizim de itiraz ettiğimiz kararlar iptal edilmeli, şirketlerden, ticaretten vazgeçilmeli. Bizim zamanımızda da korumalar tutmuştu, eskort koruma aracı vardı. Hayır kurumunun başındaki birinin neden koruması olur? Kızılay neden şeffaf değil? Kızılay'ın 7 ilkesinden birisi de şeffaflıktır. Bunun yapılması lazım. Hesap verebilirlik gerekiyor. Kerem Kınık mecliste 300 bin gönüllümüz var demiş. Sen 300 bin gönüllüyü nasıl buldun? Şişirilmiş rakamlarla insanları yanıltıyor. Bu yanlış. Hatta 2016'dan önce yönetim kurulu toplantıları kamera ile kayda alınıyordu. Sonra Kerem Kınık bunu kaldırdı. Ben de yeniden böyle olsun dedim. Çoğunluk kararıyla kabul edilmedi. Özel şeyler konuşuyoruz burada dediler. Mesela Ahbap ne güzel yapıyor şimdi. Topladığı bağışı da yaptığı harcamayı da kamuoyuna sunuyor ama Kızılay bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Halkın Kızılay'a güvenmesi için bu yönetimin gitmesi lazım. Sonra da halkın güvenebileceği isimlerin buraya gelmesi lazım. İnsanların güveni kalmadığı için kan toplama işi de sıkıntıya girdi. Düzenli olarak kana ihtiyacı olan hastalar da var bu ülkede. İnsanlar Kızılay'a güvenmediği için kan da vermiyor. Ama Kınık ben istifa edersem kaos çıkar diyor. En büyük kaos kendisi. Ondan önce de Kızılay vardı, ondan sonra da olacak. Kızılay yönetiminin yargılanması gerekiyor. 2016'nın Nisan ayından bugüne kadar Kızılay'ın tüm evraklarının tek tek incelenmesi gerekiyor. Bu evraklar incelendiği zaman bizim haklı olduğumuz ve Kınık'ın usulsüzlükleri ortaya çıkar. Bu usulsüzlüklere imza atan yönetim kurulu üyelerinin de yargılanması gerek. Benim imzam varsa benim de yargılanmam gerek. Soru: Kerem Kınık'ın oğlu Genç Kızılay'ın yönetiminde ne yapıyor Genç Kızılay? Yanıt: Genç Kızılay'a harcırahlar veriliyor, yurt dışına gidiyorlar. Soru: Kızılay yönetiminde olduğunuz dönem bu göreviniz için ücret aldınız mı hiç? Yanıt: Ben yönetimdeyken 1 lira bile para almadım, ancak şu an görüyoruz ki Kınık bir şirketten 3 asgari ücret alıyoruz diyor. Kızılay'ın 12 şirketinin de yönetiminde Kınık. Yani bu hesaba göre 300 bin liranın üzerinde maaş alıyor demektir. Soru: Kızılay'ın şirketleşmesi sizin zamanınızda da o gündemde miydi? Yanıt: Kerem Kınık 2017'deki yönetim kurulu toplantısına geldi, şirket kuracağız dedi. O zaman çoğunluğu sağladık, kabul etmedik. O zaman bize 4-5 şirketten bahsetti. Çadır fabrikası ve gayrimenkuller için şirket kurulacağını söyledi. Bizim dönemimizden sonra hepsini geçirdi yönetim kurulu toplantılarında. Soru: Bu depremde Kızılay nerede hata yaptı? Neden bu kadar çok eleştirildi sizce? Yanıt: Mesela 2011'deki Van depreminde de eksiklerimiz olmuştur ama bu kadar da değildi. İnsanlardan o zaman hayır duası aldık. Şimdi beddua ediyorlar. Van depreminde ben enkazdan bir çocuğu çıkardım. Depremden çok sonra Batman Kızılay Şubesi'ni aradılar, bana teşekkür ettiler. Çok duygulanıyorum bu olay aklıma geldikçe. Mesela şu an başka illerde bir daha deprem olsa ne olacak? Şu an elde çadır yok. Bilim insanları İstanbul'da Bingöl'de deprem bekleniyor diyorlar. Mesela Bingöl'de deprem olsa çevre iller de etkilenecek. Bu sefer ne olacak? Stokta çadır yok. Van depremi olduğunda ülke nüfusu 75 milyondu. Ama Kızılay depolarında 90 bin çadır vardı. Şimdi nüfus 85 milyon ama stoktaki çadır 50 bine düşmüş. Nüfus artarken çadır sayısı neden azalır? Çadır bozulacak bir şey değil. Çadırı arttırmak gerekirken neden azaltıyorsunuz? Ticaret yapmak için bunları yapıyorlar. Benim dönemimde Kızılay'ın çok fazla gayrimenkulü vardı. Tarlalar kiraya verilen işhanları vardı. Şimdi bunlar ne oldu bilmiyoruz. Gayrimenkuller Kızılay'ın şirketine aktarıldı. Soru: sesinizi duyurmak için Kızılay'da yaşananları anlatmak için çok mücadele ettiniz ama devlet neden müdahale etmedi sizce? Bu kadar şikayetime rağmen, ihbarlarıma rağmen, her kapıyı çalmama rağmen, savcılara gitmeme rağmen Kerem Kınık için kimsenin bir şey yapmaması beni çok üzdü. En çok zoruma giden de bu. Herkes duyarsız kaldı. Keşke ihbar ettiğim yerler inceleseydi, işlem yapsaydı. Bir şeyler yapılsaydı durum çok daha farklı olurdu. 2018'de dosya gönderdiğim ombudsmanlar beni aradı. İki kişi ayrı ayrı aradı. Bu dosya çok şaşırtıcı, dosyanız bize ulaştı. Harekete geçeceğiz dediler. Bu telefonlardan sonra bir iki hafta geçti ama bir gelişme olmadı. Beni aradıkları numarayı aradım. Bana bizlik bir durum değil, bir şey yapamıyoruz dediler. Bahsettiğim yolsuzluk ve usulsüzlüklerle dolu dosyayı 80-90 yere gönderdim. Bir iki kişiye, bir iki yere değil, yaklaşık 80-90 yere gönderdim. Fakat herkes sustu, görmemek için başını çevirdi. Kızılay'ın AKP'li avukatları. Kızılay kendi avukatlarının dışında uzun bir süre 3 hukuk bürosuyla çalıştı. Hukuk bürolarının sahibi olan avukatlar ya AKP'liydi ya da AKP'lilerle ilişkili isimlerdi. Kızılay'ın davalarına bakan Birdal Hukuk Bürosu'nun sahibi Avukat Muammer Birdal aynı zamanda AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi unvanını taşıyordu. Birdal daha önce İstanbul 2. Bölge için hem AKP'den milletvekili aday adayı oldu hem de Eyüp Sultan ilçesi için belediye başkan aday adayı oldu. AKP'li Birdal, İstanbul'un Avrupa yakasındaki Kızılay şubelerinin davalarına bakıyorum. Çok uzun zamandır Kızılay'ın avukatlığını yapıyorum. Avukatım diye siyaset yapmayayım mı? Avukatlar siyaset yapabilir. Ne yapalım, ekmek parası kazanmamız lazım. Çocuklarımız ne yesin bizim diye konuştu. Daha sonra Birdal'ın Kızılay ile çalışmayı bıraktığı öne sürüldü. Kızılay'ın çalıştığı bir diğer hukuk bürosu ise Avukat Enver Polat Yılmaz'ın sahibi olduğu hukuk bürosu. Yılmaz aynı zamanda da AKP İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın'ın boşandığı kişi. Yılmaz, Kızılay'la dosya başı çalışıyoruz. Kızılay'ın avukatlığını 2018 veya 2019 yılında yapmaya başladım diyor. 2020'de hayatını kaybeden AKP iktidarlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapan Zeki Ergezen'in yeğeni Murat Bayramoğlu da Kızılay'ın çalıştığı bir başka avukat. Kızılay'dan yapılan açıklamada ise Kızılay'ın ülkeyi coğrafi olarak 3 bölgeye ayırdığı ve bu 3 bölgeye hakim ve etkin 3 hukuk bürosundan hizmet aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi. Halihazırda da Kızılay'a hukuki destek veren avukatların siyasi görüşü konusunda kurumun bir bilgisi yoktur. Bunun sorgulanmasını da kişilik haklarının ihlali olarak görürüz. Kızılaycılık kültüründe hizmet alırken ve hizmet verirken hiç kimsenin etnik, cinsiyet ya da siyasi eğilimi araştırılamaz. Yani Kızılay hizmet alırken insanların siyasi kimliğini araştırmıyormuş. Ama hep AKP'liler denk geliyormuş. 13. ayrımın sonu. Sayfa 145.